Ayrım 5.
Mamafih bu rollerin hiçbiri Faik Bey'i heyecanı düşürmezdi. Seniha'yı daima bir küçük çocuk gibi avutmasını bilirdi. Bunun için ne fazla söze ne fazla harekete lüzum vardı. Faik Bey'in pişman bir aşık tavrı takınması en feci kavgaların derhal tatlıya bağlanmasına kâfiydi. Genç adam Seniha ile beraber iki ve hatta üç kadının bir arada idaresini o kadar müşkül bulmuyordu. Onun belini büken şey asıl kumardı. Bu rakip kabul etmeyen iptila yüzünden aşikâne hayatında çekmediği sıkıntı, girmediği üzüntü kalmıyordu. Zira bu sahada çıkan hadiselerde daima mağlup düşen, perişan ve zelil olan kendisiydi. Bunun içindir ki Seniha'nın en ziyade korktuğu rakip Faik Bey'i, Faik Bey'in üzerindeki nüfuzunu o kadar hiçe indiren bu kaba ve adi iptiladır. Kalbindeki sevginin hala nasıl ve neden devam ettiğine şaşıyordu. Bugüne ait en küçük teferruat bile genç kızın dimağında bir çivi gibi saplanmış duruyor. 4 günlük bir ayrılıktan sonra bir sabah erkenden konağa gelmişti. Henüz herkes uykudaydı. Saat 10'a doğru Seniha'ya kahvaltısını getiren hizmetçi, onun 8'den beri Cemil'in odasında olduğunu söyleyince hayrete düştü. Çarçabuk yatağından çıktı, yarım yamalak giyindi ve biraderinin odasına gitti. Cemil bir koltuğun içine gömülmüş ve ayaklarını bir sandalyenin üstüne uzatmış, düşünceli ve öfkeli bir tavırla sigara içiyor ve Faik Bey o güne kadar kendisinde görünmemiş bir heyecanla odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Saçları karmakarışık, yüzü sapsarıydı. Yanaklarını 3 günlük bir sakal toz renginde bir kir tabakası gibi örtüyordu. Seniha ne var ne oldu demek isteyen gözlerle bir bunun bir de kardeşinin yüzüne baktı. İkisi de bir şey söylemiyordu. Faik Bey genç kızla hatta selamlaşmadı bile. Odanın ortasında dimdik durdu kaldı. Cemil dudaklarının ucuyla hemşiresine bir sus işareti yaptı. Sonra o da ayağa kalkıp dolaşmaya başladı. Seniha'nın şaşkınlığı korkulu bir endişeye inkılap etti ve o da ayakta durmaya mecali kalmamış gibi biraderinin yatağı kenarına ilişti. Hatırına bir anda birçok vahim ihtimaller geldi. Fakat hiçbirini sormaya cesaret edemedi. Yalnız alışık bir nazarla Faik Bey'in gözlerinin içine baktı. O zaman genç adam yarı sahte, yarı samimi bir facia tavrıyla "Ah, tasavvur edemezsiniz, ne felaket!" dedi. Seniha dudaklarının ucuyla aynı işareti yapıyor mu diye tekrar biraderinin yüzüne baktı. O şimdi arkasını çevirmiş pencereden dışarıya bakıyordu. Genç kız sobası yarı sönmüş odada ürperdiğini hissetti. ''Rica ederim söyleyiniz, merakımdan çatlayacağım.'' dedi. Faik Bey gözlerini yere indirdi, ellerini birbirine kilitledi, mahzun bir sesle söylemeye başladı. ''Görünmemiş, işitilmemiş bir şanssızlık. Bir gecede tam 300 lira kaybettim. Oyunda hiç bu kadar müthiş ziyana uğradığımı bilmiyorum. Bir akşam evvel 500 liraya yakın kazanıyordum.'' Bunun üzerine kesmek lazımken, kör şeytan, beni her şeyde berbat eden iradesizliğimdir. Sonuna kadar kapılır giderim. Cemil birdenbire başını çevirdi. Canım neyse olan oldu, şimdi bu parayı nasıl ödeyeceksin onu düşünelim dedi. Cemil'in bu sözü üzerine odayı bir mecliste kırılan bir potu müteakip hasıl olan sükuta benzer, ağır ve soğuk bir sükut kapladı. İşte bu sükut içindedir ki Seniha kalbindeki sevginin sendelendiğini hissetti. Evvela Faik Bey'i Cemil'in bu nasıl ödeyeceksin sözünü karşı protesto edecek, kızacak veyahut hiç değilse utanıp susacak zannetti. Lakin Faik Bey asıl bu sözle mükâlemenin ucunu bulmuş gibi yarı hüzünlü, yarı müstehsi bir tebessümle gülerek İngilizce ''İşte asıl mesele bu'' dedi. Sonra yarı Fransızca, yarı Türkçe şöyle devam etti. ''Kabil değil, babamdan isteyemem. Zaten istesem de veremez. Bazı dostlarımızdan ödünç istemek ise pek ağrıma gidiyor. Asla neyim var, neyim yok hepsini mezada götürür satarım daha iyi. Allah belasını versin. Borçlandığım adamlar bari tanıdığım kimseler olsaydı. Neyse biraz bekleyebilirlerdi. Biraz laf anlatmak mümkündü. Fakat bunlara karşı ne diyebilirim? Mutlaka yarına kadar ödemeli veyahut... Sustu. Evvela Seniha'ya sonra Cemil'e baktı. Veyahut dedi elini gözle görünmez bir silah sıkıyor gibi şakağına götürdü. Bundan başka yapacak şey kalmaz. Genç adamın bu hareketi ve bu sözü Seniha'yı heyecanlandıracak yerde kızdırdı. ''Mübalağa etmeyiniz rica ederim Faik Bey'' dedi. ''Elbette bir kolayını bulursunuz.'' Ve bunları söylerken Faik Bey'in boynundaki yakalığın kirden dalga dalga olduğunu gördü. Hayalinde o kadar büyüttüğü bu adam meğer nizibidi bir şeydi. Onu daha ziyade görmek, dinlemek istemedi, arkasını döndü, çıktı gitti. Fakat akşama doğru Cemil Seniha'ya ondan uzun bir mektup getirdi. Altlı üstlü yazılmış 8 büyük sayfa teşkil eden bu mektupta genç adam sevgilisinden muavenet, yardım talep ediyordu ve aksi takdirde o gece mutlaka kendisini öldüreceğini söylüyordu. Seniha bu mektubu okuduktan sonra hayretle kardeşinin yüzüne baktı. "Ben ne yapabilirim?" dedi. "Büyük babamdan isteyemez misin? Büyük babamdan 350 lira ne diye isteyebilirim? Sen deli misin? O halde yapacak bir şey var. Elmaslarını verirsin. Rehine koyarız." Seniha dolabını açtı, içinden bir çekmece çıkardı, çekmecenin içinden birkaç tane mahfaza aldı ve birer birer Cemil'e uzattı. "Bunlar bir şeye yarar mı bilmem," dedi. Ve hayatında ilk defa olarak ağır, ciddi düşündü, kaldı. Hayat bir an içinde ona en çıplak ve en kaba haliyle görünmüştü. Bu dünyada her şey ne bayağı, ne beyhude, ne kirliydi. Bu dünyada güzellik bir hayal, sezgi bir efsane, asalet ve zarafet insanın üstünde hafif bir cilaydı. En güzel bir yüze bir iskelet ifadesi vermek için iki gecelik bir uykusuzluk, bir sevgiyi bir alışverişe çevirmek için birkaç paket iskambil kağıdı, en zarif bir adamı bir dilenciye döndürmek için 350 liralık bir borç kafiydi. Giyinmiş, kuşanmış, terbiyeli, haysiyetli şahısların altında hiç değişmeyen ezeli mahluk, saçı, sakalı, dişleri ve tırnakları uzamış her zamandan ziyade gürbüz ve kurnaz sırıtıyordu. Yapmacık ve göreneğin biraz da tesadüfün eseri türlü türlü kalıplar içinde giden, gelen, düşünen, tahlil eden, seven ve sevilen hep o, daima oydu. Seniha ilk defa olarak o gün Faik Bey'in muhabbeti yoluna kendi vücudundan ve kendi namusundan yaptığı fedakarlığa acıdı. Bir yaz gecesi orada birkaç kahkaha ile birkaç buzi arasında farkına varamayarak işlediği hatanın vahametini, genişliğini, derinliğini ancak o gün anladı. Ne yapmıştı? Bugün merhameti avuç açmaya gelmiş şu tıraşı uzun, yakalığı kirden dalga dalga dilenciye, bundan 8 ay evvel ihsan ettiği şeye, demek 3,5 mahfaza içinde biraderini uzattığı şu taşlardan daha mı az kıymetliydi? Halbuki Faik Bey bu taşlara malik olmak için daha ziyade yalvarmış, daha ziyade ağlamıştı. Nasıl ve hangi sihirle bu adam ona bundan 8 ay evvel kendisine kurban verilmek ihtiyacı hissedilen bir ilah gibi göründüydü? Nasıl ve hangi sihirle el değmemiş, körpe etini içi hiç titremeden onun önüne atmıştı? Seniha kalbinin bu bir günlük imtihanından epeyce değişmiş çıktı. Aşktan evvelki alaycı, havai, şuh ve işveli halini avdet etti. Cemil'in dostlarından Macit Bey ile küçük bir macerası oldu. Pangaltı'daki İtalyan ahbaplarını sık sık gitmeye başladı. Orada bir genç adamdan dans dersi aldığını söylüyordu. Yeniden Nuriye, Nehire ve Belkıs hanımlar her gün için konağda oldular. Seniha'daki bu ani değişiklik pek ziyade meraklarını uyandırıyordu. Belkıs hanımın gözlerinde kendisine bakarken zavallı, nihayet bırakıldı mı, oh olsun diyen bir nazar vardı. Nuriye ve Nehire ağzını aramak için yavaş yavaş Faik Bey'in aleyhinde bulunuyorlardı. Seniha bu zandan kurtulmak için elinden geleni yaptı, birbirini takip eden flörtlerine pervasız bir aleniyet verdi. Gizli kalan taraflarını da kendisi anlatmaya başladı. Bir gün Belkıs Hanım'a dedi ki, "Şu Macit Bey'i de gören aklı başında bir adam zanneder. Hayatımda bu kadar ahmak birini daha görmedim. Biliyorsun ya, 2 seneden beri peşimde dolaşır, yalvarır, yakarırdı. Kaç defa ters dedim, yine uslanmadı. Son günlerde birdenbire bu inadı hoşuma gidiverdi. Epeyce mülayim davranmaya başladım, anlamadı. Gel hazırım diye işaret ettim, yine anlamadı. Daima aynı eda, aynı nezaketle bana yalvarmakta devam ediyordu. Geçen hafta tesadüfen nasıl oldu bilmiyorum. Siz gelmeden evvel miydi, siz geldikten sonra mı bu odada baş başa yalnız kaldık. Gözlerinin içine bakıyor ve gülüyordum. O benden korkuyor gibiydi. Elimi dizlerinin üstüne bıraktım. Yavaş sesle "Beni artık sevmiyor musunuz?" dedim. Tir tir titremeye başlamasın mı? Diğer bir günde Nuriye'ye dedi ki, "Doğrusu şu Frank erkeklerinin nezaketine, zarafetine gittikçe daha ziyade hayran kalıyorum. Sana söyledim mi bilmem, birkaç zamandır haftada 3 defa Astorilerin evinde bir genç İtalyan'dan dans dersi alıyorum. Görmelisin, bana nasıl kur yapıyor. Sanki her hareketi aşikane bir jesttir. Gözlerinde o kadar tabii bir heyecan, bakışlarında o kadar okşayıcı bir ateş var ki doğrudan doğruya insanın ruhuna giriyor ve tabiilik, ne sadelik, ne kolaylık. İnsanın ellerinde bile ne ince bir zeka var diyeceği geliyor. Kendimi güç zapt ediyorum." Seniha boş zamanlarında Hakkı Celisi yakalıyor ve onunla bir kedinin bir fareyle oynayışı gibi oynuyordu. Zavallı çocuk bir an geldi ki adeta yeniden ümide düşer gibi oldu. Geceleri odasına kapanıp yeniden Seniha'nın gözleri için, Seniha'nın dudakları için, Seniha'nın saçları için şiirler yazmaya başladı. Faik Bey de herkes gibi Seniha'nın değiştiğini görüyordu. Kaç zamandan beri Taksim'deki evleri bomboş kaldı. Bir gün Seniha'yı 5. defa olarak beyhude yere orada beklediği esnada kalbinin o ana kadar tanımadığı bir hisle sarsıldığını duydu. Bu his biraz öfkeye, biraz da yese benziyordu. Zaten o meşhum hadiseden beri Seniha'nın nazarında yaralanan Vakarı hiç durmaksızın kanıyor ve bütün vücudunu zehirliyordu. Bir gün ona dedi ki, ''Ne oldu, niçin? Hayatında artık fazla mıyım? Yemin ederim bundan sonra istediğin gibi olacağım. Kaç zamandır nasıl yaşadığımı bilmiyorum. Her gün yeni bir zulüm icat ediyorsun. Söyle, bu cezaya müstahak olmak için ne yaptım?'' Faik Bey'in sesi böyle söylerken titriyordu. Bu genç adam ömründe bu kadar samimi olmadı. Fakat Seniha onun bu sualine cevap vermiyordu. Zira kendisine ne yaptığını, bu cezaya neden layık olduğunu o da lazım gelen vüzuhla, açıklıkla bilmiyordu. Yalnız gülüyor, ''Ne var? Değişen ne var? Ne yapıyorum?'' diyordu. Aralarındaki sevgi bir kör düğüm haline girdi. Nafile yere bunu çözmeye uğraşıyorlardı. Seniha kendi kendine ''Beni kafi derecede sevmedi onun için'' diyordu. Faik Bey ''Para istediğim günkü halimi gördü ve soğudu'' diye düşünüyordu. Bit tabii hakikate en yakın olan da buydu. Fakat bu da zahiri ve arizliği görünürdeki yapmacık ve geçici sebeplerden biriydi. Hakikatte eren aşk büsbütün hat 13 bir devreye girmek için bunların kalbinde buhranlı bir hadise geçiriyordu. Nitekim Faik Bey Seniha'ya ''Seni her gün daha ziyade seviyorum. Seni hiçbir zaman bu kadar şiddetle sevmedim.'' dediği zaman ne kendini ne de sevgilisini aldatmış oluyordu. İlk defa olarak bir kadın onu kıskandırıyor, ilk defa olarak bir kadın onun haysiyetiyle, gururuyla oynuyordu. Bir an geldi ki Faik Bey'in sevgisi fazla tahammül etmiş, mayalanmış şaraplar gibi kalbinden isyan halinde taştı ve Seniha'ya müthiş bir kin bağladı. Tekdire, tehdide başladı. O kadar huysuz, o kadar haşin oldu ki Seniha eski havai ve şuh genci artık tanımıyordu. Gittikçe kabalaşıyor, tavrına bir Külhan Bey'i bıçkınlığı geliyordu. Seniha ona diyordu ki, ''Senden korkuyorum, senden iğreniyorum, ne kadar fena gözlerin var.'' Ve genç adam dişlerini sıkarak acı acı gülüyordu. Bir gün ona Madame Kronski'nin refakatinde sokakta rast geldi. Gözlerinin akıp kıpkırmızıydı. Nefesi ispirto kokuyordu. İhtiyar kadına ancak selam verdi ve müthiş bir tavırla Seniha'nın önüne dikilerek ''Şimdi benimle beraber geleceksin. Şimdi benimle beraber. Şimdi'' dedi. Madame Kronski Türkçe anlamamakla beraber vaziyeti derhal hissetti. Genç kız ''Nasıl olur? Yanımdakini nasıl savabilirim? Rica ederim. Başka bir gün. Rica ederim. Yarın. Yarın.'' diyordu. Lakin Faik Bey laf anlamıyordu. ''Söyle ona eve dönsün. Bugün, şimdi, mutlaka, mutlaka.'' diye adeta haykırıyordu. O kadar ki Madame Kronski söze karışmak lüzumunu duydu. İkisi birden güç bela genç adamı teskin edebildiler. Bu hadise üzerine Madame Kronski bir uykudan uyanır gibi oldu. Konağa döndükleri zaman Seniha'ya dedi ki, ''Çocuğum, akıbet işi bu dereceye kadar mı getirdiniz?'' Genç kız önüne baktı, cevap vermedi. İhtiyar kadın sordu, ''O halde niçin evlenmiyorsunuz?'' Bu sual üzerine Seniha derhal başını kaldırdı. ''Faik'le evlenmek mi? Asla!'' dedi. Seniha bir aşığı koca yapacak kadar adi değildi. Aşağı yukarı bir seneden beri devam eden bu münasebet esnasında ne onun ne bunun hatırına bir dakika evlenme fikri gelmemişti. Zira Faik Bey daima zengin bir dul hülyasını besliyor ve Seniha kendisine geniş ve muhteşem ufku açacak adamı bekliyordu. Madame Kronski yine sordu. ''Demek ki birbirinizi kâfi derecede sevmiyorsunuz. O halde bu kadar skandala ne lüzum vardı?'' Seniha, ''O beni deli gibi seviyor.'' dedi. Biraz düşündü. ''Ben de onu. Ah, bilmezsiniz nasıl, bilmezsiniz ne kadar seviyorum.'' dedi ve ağlamaya başladı. İşte bu hadisenin ve bu itirafın ferdası günüydü ki Madame Kronski gayet resmi ve ciddi bir tavırla Servet Bey'in odasına girdi. Servet Bey henüz tıraş olmuş, yüzü pudralı, aynanın önünde yakalığını takmakla meşguldü. Karısı eğilmiş, gardırobunun sürmesine bir takım beyaz çamaşırlar yerleştiriyordu. Madame Kronski sordu, ''Vaktiniz müsait mi, biraz görüşebilir miyim?'' Servet Bey onu birkaç aydan beri biriken ayrıklarını istemeye geliyor sandı ve fuzuli bir nezaketle kadına yer gösterdi. İhtiyar lehli, yutkunuyor, bir türlü söze başlayamıyordu. Naim Efendi'nin damadı içinden, ''Canına yandığım Avrupalılar, ne kadar naziktirler, bak alacağını bile ne güçlükle istiyor.'' dedi. Madame Kronski oturduğu yerden bir Servet Bey'in bir de Sekine Hanım'ın yüzüne baktı. ''Size Seniha'dan bahsetmeye geliyorum.'' dedi. ''Biliyorsunuz ki bir seneden beri Seniha ile Faik Bey sevişiyorlar.'' Servet Bey ile karısı hayretle birbirlerinin yüzüne baktılar. Seniha'nın babası, "Hayır, hayır, yemin ederim ki ilk defa işitiyoruz. Bize pek yeni bir şeyden bahsediyorsunuz madam," dedi. Madame Kronski bu itiraza inanmak istemedi. Bunu kızına yakından nezaret edememiş olmak mesuliyetinden kurtulmak isteyen bir babanın kendine ve başkalarına karşı bulduğu bir mazeret gibi telakki etti. "Nasıl olur, buna ihtimal veremiyorum," dedi. "Bu göze çarpmayacak kadar gizli kapaklı bir şey değildi ki. Herkes biliyor ve herkes görüyordu. Doğrusu şimdiye kadar size haber vermek lüzumunu hissetmeyişimin sebebi de bu münasebetteki huzuh ve sarahattir. Bununla beraber şunu da itiraf etmeliyim ki ben de düne kadar işin derecesini tayinden acizdim. Aralarındaki rabıtanın ne kadar sıkı olduğunu bilemiyordum." Madame Kronski bu mukaddemeden sonra gayet samimi bir hasbihal sesiyle bir senelik macerayı baştan nihayete kadar hikaye etti. Pek iyi Fransızca anlamayan Sekine Hanım ikide bir zevcine sokulup "Ne söyledi, nasıl olmuş, ne söyledi?" diye soruyordu. Zavallı kadının tombul vücudu heyecandan tir tir titriyor ve alnında iri iri ter taneleri peydah oluyordu. Servet Bey hikayeyi sonuna kadar kemali metanetle dinledi. Sonra iki ellerini pantolonunun ceplerine soktu ve omuzlarını kaldırarak dedi ki, "Pekala, öyleyse evlensinler. Bundan basit ne olabilir?" Madame Kronski acı bir tebessümle güldü. "Meselenin düğümü işte burada. Evlenmek istemiyorlar," dedi. Servet Bey kulaklarına inanamıyordu. Bir karısının, bir Madame Kronski'nin yüzüne baktı. Birkaç defa üst üste şu cümleyi tekrarladı. "Sevişiyorlar, evlenmek istemiyorlar. Sevişiyorlar, evlenmek istemiyorlar." Sekine Hanım ağlamaya başladı. İki hıçkırık arasında bir, "Bari babam duymasa, aman o duymasın, mutlaka bir yerine iner," diyordu. Servet Bey karışık işleri, müşkülatlı anları, hele heyecanlı, facialı şeyleri hiç sevmezdi. Ruhu vücudundan daha tembeldi. Onun içindir ki ne vakit başı sıkıya gelse etrafındakilerden imdat istemek, başkalarının gayret ve muavenetine sığınmak huyunun en şayanı dikkat hususiyetlerinden biriydi. Bir zorluk önünde yalnız başına kaldığı vakit fazla düşünmekten, fazla sıkılmaktan kurtulmak için daima çarelerin ilk hatırına gelenine, tedbirlerin en basitine, en acelesine müracaat ederdi. Yani hiçbir şeyi halletmez fakat başından savardı. Bunun içindir ki karısı Sekine Hanım "Aman babam duymasın," diye ağlamaya başlar başlamaz adeta öfkelendi. "Amma da yaptınız hanım," dedi. "Bu işi babamdan nasıl saklayabiliriz? Bugünkü günde ailenin reisidir. Meseleyi halletmek bizden ziyade ona düşer." Ve o akşam Naim Efendi her şeye vakıf oldu. Bu ihtiyar adam hayatında 3 facialı an biliyordu. Bunlardan biri annesinin, diğeri karısının öldüğü gündü. Üçüncüsü de çoktan beri öğrenmekten korktuğu bu müthiş hakikate erdiği gün oldu. Vaka ne fazla bir teessür ne de fazla bir keder gösterdi. Fakat kendi tabiri üzerine dünya başına yıkılmış zannetti. Kızı Sekine Hanım'a dedi ki, "Allah canımı alsaydı da bugünü görmeseydim, bu felaketi işitmeseydim." İşte teessürünü yalnız bu sözle gösterdi. Bunu müteakip derin bir sükuna daldı ve o gece sabaha kadar neler çektiğini kimseler bilmedi. Fakat sabahleyin kızı odasına girdiği vakit onu 10 sene daha ihtiyarlamış buldu. Hala nasıl nefes alıyor, nasıl konuşuyor, nasıl kımıldayabiliyor şaşılırdı. Gözlerinde bir damla fer kalmamıştı. Boynu bir küçük çocuk bileği kadar ince ve narindi. Öyle ki bu incecik boynun üstünde başını güç bela tutabiliyor gibiydi. Yanaklarının ve göz çanaklarının harikulade çukurları da başını tamamıyla bir iskelet kafasına çevirmişti. Oturduğu yerde iki kattı. Kızı yanına gelir gelmez doğruldu. Elleri kansızlıktan ve zayıflıktan adeta şeffaftı. Sekine Hanım, "Hasta mısınız?" dedi. "Hayır, hamdolsun bir şeyim yok. Hatta biraz sonra dışarıya çıkmayı düşünüyorum." "Bu halde nereye gideceksiniz? Bugün mutlaka Kasımpaşa'yı görmeliyim. Mutlaka." Gerçi damadı Servet Bey meseleyi doğrudan doğruya Faik Bey'e açmak ve annesi vasıtasıyla Seniha'nın fikrini yoklamak taraftarıydı. Fakat Naim Efendi bir türlü kendinde bu cesareti bulamadı. Esasen bu kadar mühim bir aile davasının, bu kadar nazik bir namus ve haysiyet meselesinin kendi kendilerini idare eden aciz iki çocuğun konuşmalarıyla halledilebileceğine ihtimal veremiyordu. Onlara ne sorabilirsiniz, ne söyleyebilirsiniz, bu iş temizlenmeden yüz yüze nasıl gelebiliriz diyordu. Bu kendisi için bir büyük düşüklük ve onlar için bir acıklı utanç olmaz mı? Bütün gece düşünüp taşındıktan sonra nihayet en iyi tedbiri Faik Bey'in babası Kasımpaşa'ya gitmekte bulmuştu. Vaka kendisi kızın tarafından olmak dolayısıyla bunda da nefsine ağır gelen pek çok şeyler buluyordu. Esasen Kasımpaşa'ya ne hürmeti ne de muhabbeti vardı. Bu adam öteden beri kabalığı, kibir ve nahvetiyle gurur tanınmış kimselerdendi. Naim Efendi o gün öğleden sonra bir arabanın içinde Faik Bey'in babasının evine doğru yol alırken idama giden bir mahkum gibi kendini manen bitmiş, boşalmış hissediyordu. Kendi kendine "Ya Rab, ne olur şimdi bir kazaya uğrasam da mahvolup gitsem" diyordu. İşte Naim Efendi Kasımpaşa'nın önüne böyle bir bozgun ruhuyla çıktı. İkisi de çok zamandan beri birbirlerini görmemişlerdi. Sabık sefir, "Vay efendim, buyursunlar buyursunlar, sizi böyle hangi rüzgar attı?" diyordu. Naim Efendi, "Fena bir rüzgar, çok fena bir rüzgar" dedi. Kasımpaşa gülüyor. "Fena rüzgar, katiyen katiyen, benim için hayli zamandır bundan daha iyi bir rüzgar esmedi" diyordu. Halbuki ihtiyar kurt bu beklenilmeyen ziyaretin sebebini için için derhal keşfetmişti. Zira herkes gibi Kasımpaşa da öteden beri kendi oğluyla Naim Efendi'nin torunu arasında geçen şeylere vakıftı. Hatta birkaç kere Faik'e yarı ciddi yarı alay tarzıyla demişti ki, "Oğlum gözünü aç, çocukluğun lüzumu yok, bir kaza çıkarırsın pişman olursun. Üzerinde 5 paralık kalır. Sende yok, onda yok. Sonra ne yaparsınız?" Bunun içindir ki ona Naim Efendi'nin geldiğini haber verdikleri zaman kendi kendine, "Hah, işte korktuğum başıma geldi. Mutlak bizim Mahdum Bey'in desti izdivacını talep edecek" demişti. Kasımpaşa çok rint ve hoşgüyü, kalender ve tatlı dilli, geçinir bir adamdı. Bütün terbiye, ahlak eksikliklerini bir takım babayani tavırlarla örtmeye çalışır, en fena şeyleri hoş görür ve iyilere karşı birden kıvrılırdı. Hiç sevmediği kimselerden biri de Naim Efendi'ydi. Zira bu vekarlı, dürüst ve kibar adam onun taban tabana zıttı bir şahsiyetti. Bununla beraber ikisi de gayet dostça selamlaştılar. Kasımpaşa ikide bir, "Vallahi efendim müşerref olduk, müşerref olduk. Ne iyi ettiniz de teşrif buyurdunuz" tarzında basma kalıp bir takım lakırdılar söylüyordu. Naim Efendi ise bir türlü söze nereden başlayacağını bilmiyordu. Kasımpaşa ile yüz yüze gelir gelmez dün geceden beri hazırladığı cümlelerin hepsi birer birer hatırından çıkmıştı. Konuşma uzun bir müddet havai ve umumi mevzular üzerinde dolaştı. Kasımpaşa'nın birçok siyasi kinleri vardı. Devrin ricalini ağız dolusu sövüyordu. "Başımı alıp gideceğim" diyordu. "Burası oturulur yer değil. Bir takım eşkıya elinde kaldık. Trablusgarp hadisesine ne dersiniz?" Naim Efendi az daha "Hangi Trablusgarp?" diyecekti. Zihni mütemadiyen sözünün ilk cümlesine vereceği şeklinde meşguldü. Kendi kendine "Nereden başlamalı, nasıl söylemeli? Rabbim metanet ver" diyordu ve tam ağzını açacağı sırada Faik Bey'in babası bir ikinci bahse atılıyordu. Naim Efendi dinlemiyordu. Durmadan ellerini ovuşturuyordu. Kasımpaşa işin farkındaydı. Fakat ihtiyarı üzmekte, şaşırtmakta, beklemekte garip bir zevk duyuyordu. Yalnız zevk duymak değil, bunu aynı zamanda gayet akıllıca ve tedbirlice bir hareket telakki ediyordu. Zira Naim Efendi'ye söz fırsatı verir vermez aralarında ne kadar tatsız bir bahis açılacağını zerre kadar şüphe yoktu.